Tanrı ile ilişki. Ben çocukken çok sayıda spor ve müzik kahramanım vardı. Bunlar hayranlık duyduğum insanlardı. Müziklerini satın aldım, maçlarını izledim ama onlar hakkında pek bir şey bilmiyordum. Dışarıda bulabileceğim fazla bilgi yoktu. Günümüze geldiğimizde Wikipedia ve sosyal medya sayesinde spor ve müzik kahramanlarımız hakkında çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz. Özel hayatlarını öğrenebiliyoruz. Bugün kahvaltıda ne yediklerini öğrenebiliyoruz. Her şeyi öğrenebiliyoruz. Ancak onlar hakkında tüm bu bilgileri öğrenebilsek de, sanırım hepimiz hala onlarla bir ilişkimiz olmadığını anlıyoruz. Sanırım hepimiz hala onların arkadaşı olmadığımızın farkındayız. Birini tanımak ile biri hakkında bilgi sahibi olmak arasında fark vardır. Şimdi, ünlüleri ya da ünlü insanları düşündüğümüzde bunu kabul etmek bizim için kolaydır. Peki ya İsa Mesih? Onu tanıyor musunuz? Yoksa sadece onun hakkında mı bilgi sahibisiniz? Onunla bir ilişkiniz var mı? Yoksa sadece onun hakkında mı bilgi sahibisiniz? Bu sabah bu konu üzerinde düşünmemizi istiyorum. Bu yüzden eğer kutsal kitabınız varsa lütfen benimle birlikte Yuhanna 15. bölüme gelin. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca Tanrı'nın bizi ilişkiler için yarattığı gerçeğini inceledik. Adem bahçesinde başladık. Tanrı'nın yalnız kalmanın bizim için iyi olmadığını nasıl söylediğini gördük. Yaratılış 2'de karı koca arasındaki en yakın ilişkiyi okuduk. Yaratılış 3'te aynı şey dünyaya geldi ve her şeye zarar verdi. Tanrı ile olan ilişkimizi ve birbirimizle olan ilişkimizi bozdu. Birkaç hafta önce Yusuf'un öyküsünü, Tanrı'nın günahtan zarar gören ilişkilerimize nasıl şifa ve bağışlama getirebileceğini inceledik. Ancak Yuhanna 15. bölümde en önemli ilişkiye bakacağız. Tanrı ile olan ilişkimiz. 15. Bir ben gerçek asmayım, babam da bağcıdır. Bu Yuhanna müjdesindeki son benim ifadesidir. Bundan önce İsa şöyle demişti. Ben yaşam ekmeğiyim, ben dünyanın ışığıyım, ben kapıyım, ben iyi çobanım, ben diriliş ve yaşamım, ben yolum, gerçeğim ve yaşamım. Ve şimdi de ben gerçek asmayım diyor. Asma, üzümlerin çıktığı saplı bir bitkidir. Böylece asma büyür ve dallar geliştirir ve bu dallarda üzümler ya da meyveler yetişir. O halde İsa asmadır ve Baba Tanrı da bağcı ya da bahçıvandır. Bitkiyle ilgilenen, büyümesini izleyen Tanrı'dır. Bu imge o zamanlar önemliydi çünkü eski antlaşmada İsrail ulusu sık sık bir asma olarak temsil edilirdi. Bu onların asma yetiştiricisi olan Tanrı'yla olan bağlantılarını gösteriyordu. Ancak eski antlaşmada İsrail tekrar tekrar Tanrı'ya itaatsizlik etti. Sık sık meyve vermediler. Ama onlar için sorun değil, biz hala asmayız demek kolay olurdu. Her şey yolunda. Ama İsa gelir ve kendisinin sadece bir asma değil, aynı zamanda gerçek asma olduğunu söyler. İsa bizim Baba Tanrı ile olan bağlantımızdır. İsa, Tanrı'ya ulaşmanın bir yolu değildir. İsa, Tanrı'ya ulaşmanın yolunun kendisi olduğunu bildirir. O bir asma değildir, o gerçek asmadır. Onun aracılığı dışında hiç kimse babaya ulaşamaz. İki içimde meyve vermeyen her dalı kesip atar, meyve veren her dalı da daha çok meyve versin diye budar. Üç, size söylediğim söz sayesinde şimdiden temizsiniz. Yani İsa asmadır, Tanrı bağcıdır ve onun izleyicileri de dallardır. İsa bunu 5. ayette söyler. 2. ayetin başında Tanrı'nın alıp götürdüğü meyve vermeyen dallar vardır. Peki bu ölü dallar kimlerdir? Bazıları bunun o zamanki İsrail'e bir gönderme olabileceğini düşünür. Bazıları bunun imansızlara bir gönderme olabileceğini düşünür. Bazıları ise İsa içimdeki her dal dediği için bunun kurtuluşlarını kaybetmiş olan verimsiz Hristiyanlara bir gönderme olduğunu düşünür. Ancak bu son seçeneği reddediyorum çünkü bu Yuhanna müjdesinde bulunan ve ona iman edenin mahvolmayacağını, sonsuz yaşama sahip olacağını söyleyen diğer öğretilere aykırı olacaktır. Kutsal yazıları özellikle de benzetmeleri ya da sembolleri yorumlarken her zaman alçak gönüllü ve dikkatli olmamız gerekir. Bazen insanlar bir benzetmedeki bir ayrıntıyı alıp onu bir anlama getirirler ve İsa'nın benzetmeyi anlatmaktaki tüm amacını kaybederler. Bu, karımın beni galaksideki her şeyden daha çok sevdiğini söylemesi gibi bir şey olurdu. Ama ben onun bana olan sevgisine odaklanmak yerine, yani Jüpiter gezegeninden nefret ettiğini mi söylemeye çalışıyorsun diye sordum. Bu örnekte bir ayrıntıya odaklanarak onun ana fikrini kaçırıyorum. Peki İsa'nın ikinci ayetin başındaki ana fikri nedir? Ana fikri eğer asmaya bağlı değilseniz, o zaman yaşam olmayacağıdır. Eğer ona bağlı değilseniz, o zaman ruhsal meyve de olmayacaktır. Bu 2000 yıl önce İsrail'de söylediği zaman da doğruydu, bugün de aynı şekilde doğrudur. Meyve vermek için asmaya, Mesih'e bağlı olmalısınız. Daha sonra meyve veren her dalı daha da verimli olması için budayacağını söyler. Budama bahçecilik anlamında bitkinin büyümesini engelleyebilecek şeyleri bitkiden çıkarmaktır. Yani bu şeyleri keserseniz bitki daha da büyümekte özgür olur. Aynı şekilde ruhsal olarak da Tanrı ruhsal gelişiminizi engelleyen şeyleri ortadan kaldırarak sizi budar, böylece daha fazla gelişebilirsiniz. Budama her zaman iyi hissettirmez ama büyüme sürecinin bir parçasıdır. Hepimiz muhtemelen yaşamlarımızda Tanrı'nın budamasını deneyimlemişizdir. İsa'yı izliyorsunuz, iyi şeyler oluyor. Ama sonra Tanrı yaşamımızda bazı değişiklikler yapacak ya da daha da büyüyebilmemiz için bizden bir şeyi kaldıracak. Ve o anda geriye doğru gidiyormuşsunuz gibi hissedebilirsiniz, gerileme gibi hissedebilirsiniz. Ama gerçek şu ki eğer Tanrı sizi o anda buduyorsa, hiç de geriye gitmiyorsunuz demektir. Aslında inancınızda daha da ileri gitmek üzeresiniz. Ama zordur. Budama zamanı her zaman iyi hissettirmez. Değişimden her zaman hoşlanmayız ama büyümemiz için gerekli olabilir. Bu hikayeyi daha önce de anlatmıştım ama yaklaşık 25 yıl önce en iyi arkadaşlarımla birlikte bir övgü ve tapınma grubu kurduk. Seyahat edebiliyor, kiliselerde ve kamplarda ibadetlere öncülük edebiliyorduk. Pazartesiden cumaya kadar üniversiteye gidiyor, sonra da minibüse binip farklı yerlerde ibadet yönetmek için seyahat ediyorduk. En iyisiydi. Çok eğlenceliydi ve bu süre zarfında ruhsal olarak çok büyüdüm ve iyi meyveler veriyorduk. Seyahat ederken sık sık gelecek hakkında konuşurduk. Tanrı'nın bizimle birlikte yapabileceği şeylerin hayalini kurardık. Planımız hep buydu. Ancak yaklaşık 3 yıl boyunca seyahat edip ibadetlere liderlik ettikten sonra işler değişmeye başladı. Gruptaki arkadaşlarımdan biri evlendi ve artık eskisi kadar seyahat edemiyordu. Sonra başka bir arkadaşım evlendi. Sonra davulcumuz Peru'da misyoner olarak 2 yıl geçirdi. 2004 yılına geldiğimizde ibadet grubunun işi bitmişti. Hepimiz hala çok iyi arkadaştık ama seyahat etme ve ibadete liderlik etme günleri sona ermişti. O zamanlar kafamın karıştığını hatırlıyorum. Bunun bizim geleceğimiz olacağını düşündüğümü hatırlıyorum. Tanrı'nın grubumuzu harika şeyler yapmak için kullanacağını sanıyordum. ve bu değişiklik hoşuma gitmedi. Ama o zamanlar bilmediğim şey, Tanrı'nın bizi güçlü şeyler yapmak için kullanacağıydı. Sadece birlikte değil, Tanrı bizi ayrı ayrı, dördümüzün bir arada olduğundan daha büyük bir etki yaratmak için kullanacaktı. Arkadaşlarımın hepsi dünyanın farklı yerlerinde tam zamanlı hizmet vermeye devam etti. Evet, 2002-2003'ten itibaren iyi meyveler veriyorduk. İyi şeyler oluyordu. İyi bir hizmet gerçekleşiyordu. Ama Tanrı bizi ayırdı, farklı yerlere gönderdi, daha fazla meyve verebilmemiz için bizi budadı. Dediğim gibi genel olarak insanlar olarak değişimi sevmiyoruz. Her şeyi olduğu gibi severiz. Ama çoğu zaman büyümek için Tanrı yaşamlarımıza değişiklikler getirir. Tanrı yaşamlarımızı alt üst edebilir. Böylece onun için daha da fazla meyve verebiliriz. Şu anda bir budama mevsiminde misiniz? Şu anda hayatınızda belki de şu anda gerçekten iyi hissettirmeyen bir değişiklik mi var? Belki acı verici bile geliyordur. Belki de benim deneyimimde olduğu gibi, Tanrı şu anda yaşamınızdaki iyi bir şeyi, sizin için önemli bir şeyi kapatıyor ve bu acı verici geliyor. Bağcıya güvenecek misiniz? Sağlam duracak ve Tanrı'nın gerçekten de her şeyi iyilik için birlikte yaptığına inanacak mısınız? Şöyle söyleyeyim, siz kendinizde ne kadar potansiyel görürseniz görün, Tanrı sonsuz derecede daha fazlasını görür. Şu anda ne kadar meyve veriyor olursanız olun, Tanrı çok daha fazlası için potansiyel görür. Budama her zaman iyi hissettirmez ama büyümeniz için gereklidir. Üçüncü ayette İsa öğrencilerine, İsa'nın sözü aracılığıyla onlar için budamanın zaten başlamış olduğunu söyledi. Mesih'le olan ilişkimizde büyüdükçe, onun sözü aracılığıyla bize bazı şeyleri açıklar, böylece büyüyebilir ve onun için daha da fazla meyve verebiliriz. Dört bende kalın, ben de sizde kalayım. Dal asmaya dayanmadıkça kendi başına meyve veremediği gibi siz de bana dayanmadıkça meyve veremezsiniz. Beş ben asmayım, siz dallarsınız. Kim bende kalırsa, ben de onda kalırsam çok meyve veren odur. Çünkü benden ayrı olarak hiçbir şey yapamazsınız. Dördüncü ayette İsa, bir dalın kendi başına kalırsa meyve veremeyeceğini söyler. Asmaya bağlı olmayan bir dal meyve vermeyecektir. O sadece ölü bir daldır. Ama asmaya bağlı olan bir dal çok meyve verecektir. Beşinci ayet aslında o olmadan hiçbir şey yapamayacağımızı söyler. Kendi başımıza hiçbir şey yapamayız. Şimdi bu hiçbir şey anlamında hiçbir şey demek değildir. Kuşkusuz İsa Mesih olmadan da pek çok şey yapabiliriz. Ama İsa Mesih olmadan, gerçek asma olmadan, sonsuza dek değeri olan hiçbir şey yapamayız. Peki asmaya nasıl bağlı kalacağız? İsa'ya nasıl bağlı kalırız? İsa bunun basit olduğunu söyler. Bende kalın, ben de sizde kalayım. Beşinci ayet, İsa'da ve onda kalanların çok meyve vereceğini vaat eder. 1. ve 11. ayetlerde bu sözcük ya da onunla bağlantılı sözcükler 11 kez kullanılmıştır. Çeviriniz Mesih'te kalmak ya da devam etmek sözcüklerini kullanabilir. Bu sözcükten Tanrı'yla bir ilişkiye sahip olmanın önemini anlıyoruz. Tanrı'yla ilişkimiz kurtuluşla başlar. Mesih'i tanımadan önce günahımız bizi kutsal ve mükemmel Tanrı'dan ayırmıştı. Ama Tanrı dünyayı o kadar sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. İsa günahlarımız için çarmıhta öldü, gömüldü ve üçüncü gün dirildi. Ona iman eden hiç kimse mahvolmayacak, sonsuz yaşama kavuşacaktır. İman aracılığıyla lütufla kurtulduk ve Mesih'le birliğe getirildik. Kutsal ruhu alırız. Bizler Tanrı'nın çocuklarıyız. Kurtuluşta gerçekleşen pek çok şey vardır. Günahımızdan tövbe ettiğimizde ve Mesih'e iman ettiğimizde gerçekleşen pek çok şey vardır. Ancak kurtuluş hikayenin sonu değildir. Kurtuluş hikayenin başlangıcıdır. Kurtuluş, Mesih'le olan yolculuğumuzun başlangıcıdır. Ve bu bir yolculuktur. O bize yol gösterir ve biz de onu takip ederiz. Yuhanna 10'da İsa kendisinin iyi çoban olduğunu ve bizim de onun koyunları olduğumuzu söyler. Kendisinin koyunlarını, koyunlarının da kendisini tanıdığını söyler. Koyunları onun sesini duyar ve onu izlerler. İsa bir ilişkiyi tarif ediyor. Yakın bir ilişkiden. Onu derinlemesine tanımak, sadece onun hakkında bilgi sahibi olmak değil. Sözü aracılığıyla dua ederek ve bu yaşamın iniş çıkışlarında onunla birlikte yürüyerek onu daha çok tanırız. Onunla zaman geçirdikçe büyümeye ve değişmeye başlarız. Tanrı için önemli olan şeyler bizim için de önemli olmaya başlar. Yüreklerimiz onun yüreğiyle daha uyumlu hale gelir. Bazen İsa'nın sunduğu bereketli yaşamı küçümseyebilir ve her şeyi cennete bir bilet almakla ilgili hale getirebiliriz. Biletinizi aldınız mı? Biletini almalısın. Peki biletimi nasıl alacağım? İsa'ya inanarak mı? Tamam, inanıyorum. Sadece bana cennete biletimi ver. Evet, imanlılar olarak Mesih'le birlikte sonsuza dek cennette olmayı dört gözle bekliyoruz. Ama her şey bundan ibaret değildir. Bu aynı zamanda bugün Tanrı ile yürümek, bugün ona bağlı kalmak, bugün sizi yönlendirirken ona güvenmekle de ilgilidir. Bana evliliğimin nasıl gittiğini sorduğunuzu ve yanıt olarak size evlilik cüzdanımın bir kopyasını gösterdiğimi hayal edebiliyor musunuz? Evet, bu önemli bir belge. Evet, evli olduğumu kanıtlıyor ama ben sadece bir belge alabilmek için evlenmedim. Evlendim çünkü eşimle birlikte olmak istedim. Onunla vakit geçirebilmek için, ondan hoşlandığım için, onu daha çok tanıyabilmek için evlendim. Aynı şekilde İsa'ya iman etmek sadece cennete bir bilet almak değil, bu yaşamda bizi yönlendirirken onu takip etmektir. Onunla büyüyen ve canlı bir ilişkiye sahip olmakla ilgilidir. Bunu söyledikten sonra 6. ayette İsa bizi sonsuzluk hakkında düşünmemiz için uyarır. 6. Bir kimse bana bağlı kalmazsa bir dal gibi atılır ve kurur. Dallar toplanır, ateşe atılır ve yakılır. Burada ölü dallar hakkında 2. ayette sahip olduğumuzdan daha fazla bilgiye sahibiz. İsa burada kendisine inanmayan insanlardan söz ediyor gibidir. Kutsal kitapta ateş genellikle ilahi yargının bir simgesidir. Kutsal kitap cennetin görkemli gerçekliğinden bahseder ama aynı zamanda Mesih'i reddedenler için ebedi ceza yeri olan cehennemin sarsıcı gerçekliğinden de söz eder. Birçok insan kutsal kitaptaki cennet fikrini sever ama cehennem fikrini sevmez. Ancak bize cenneti öğreten kutsal kitap cehennemi öğreten kutsal kitapla aynıdır. İsa birçok kez cehennem gerçeği hakkında konuşmuştur. Eğer bu sabah buradaysanız ve İsa'ya inanmıyorsanız, sizi uyarmak isterim ki riskler çok yüksek. Bu bir oyun değil. Cehennem de cennet kadar gerçektir. Siz ne tür bir dalsınız? Gerçek asma olan İsa'ya bağlı yaşayan bir dal mısınız? Yoksa ölü bir dal gibi Tanrı'nın yargısını mı bekliyorsunuz? Burada bulunan hepimizin İsa Mesih'e bağlı yaşayan dallar olması için dua ediyorum. 7. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne dilerseniz dileyin, sizin için yerine getirilecektir. 8. Çok meyve vermeniz ve böylece öğrencilerim olduğunuzu kanıtlamanızla babam yüceltilir. Mesih'e bağlı kalmanın bir parçası da duadır, Tanrı ile konuşmaktır. dua ederek Tanrı'ya geldiğimizde şükrederiz, isteklerimizi sunarız, günahlarımızı itiraf ederiz, yaşamlarımızda yaptıkları için onu överiz. Onunla dua ederek zaman geçiririz. Birisi 7. ayetin sonunu bağlamından koparıp, Tanrı'nın tüm dileklerimizi yerine getirmeye hazır sihirli bir cin olduğunu düşünebilir. Tanrım bana bir Lamborghini ver diye dua etmek ve sonra puf diye bir Lamborghini'nin gözünüzün önünde belirmesi gibi. Ama gördüğümüz resim bu değil. 7. ayetin başında bir niteleyici vardır. Eğer bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa diyor, o zaman ne dilerseniz dileyin sizin için yapılacaktır. Bu önemli bir nitelemedir. Çünkü Mesih'le ne kadar çok zaman geçirirsek, onun sözünü ne kadar çok okur ve sözüne ne kadar çok itaat edersek, o zaman Tanrı'nın arzularının bizim arzularımız haline geldiğini gösterir. Tanrı'yla ne kadar çok zaman geçirirsek, yüreklerimiz o kadar çok değişir ve onun isteğiyle uyum sağlamaya başlar. Mesih'e bağlı kalmak, dua etme şeklinizi değiştirecektir. Bu yüzden Tanrım bana bir Lamborghini ver diye dua etmek yerine, Tanrım bugün işte sana güvenmeme yardım et, bugün okulda dürüstlük içinde yürümeme yardım et, bugün yaptığım her şeyde seni onurlandırmama yardım et. 8. ayette söylendiği gibi bu Baba Tanrı'ya yücelik getirir. Bu yaşamlarımızda meyve verir. Bu onun öğrencileri olduğumuzun kanıtıdır. Yakup kitabında gördüğümüz gibi, iyi işler Tanrı ile olan ilişkimizin temeli değil, gerekli sonuçlarıdır. Meyve vermek, İsa Mesih'in öğrencisi olmanın bir sonucudur. Meyve kendimizden gelmez, asmaya bağlı olmakla gelir. Peki İsa'nın sürekli bahsettiği bu meyve nedir? 9 Baba beni nasıl sevdiyse, ben de sizi öyle sevdim. Sevgimde kalın. 10. Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz, ben nasıl babamın buyruklarını yerine getirip sevgisinde kaldıysam, siz de benim sevgimde kalırsınız. 11. Bunları size, benim sevincim sizde olsun, sizin sevinciniz de tam olsun diye söyledim. Meyve vermekten söz ettiğimizde kutsal ruhun meyvelerinden söz ederiz. Sevgi, sevinç, esenlik, sabır, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk ve öz denetim. Bu ayetlerde bu meyvelerden ikisinin listelendiğini görüyoruz. Sevgi ve sevinç. Bunlar Tanrı'nın ruhunun yaşamlarımızda çalışmasının dışa vuran meyveleridir. Yani İsa Mesih'te ne kadar çok kalırsak, bu meyveler o kadar çok büyüyecek ve ortaya çıkacaktır. Çoğu zaman, özellikle ruhani alanda meyve vermeyi düşündüğümüzde, hizmet sonuçlarını düşünme eğiliminde oluruz. Bu kişiyi İsa Mesih'e yönlendirdim ya da bu kişiyi vaftiz ettim ya da bu kiliseyi kurdum. Ancak kutsal yazılarda meyve vermekle ilgili vurgu, hizmetin etkinliğiyle ilgili değil, karakterle ilgilidir. Etrafta kimse yokken kim olduğunuzla ilgilidir. Mesih'e bağlı kalmak içimizde bu ruhsal meyveyi üretir. Ve bildiğimiz gibi meyveyi mikrodalgaya koyamazsınız. Meyvelerin büyümesi zaman alır. Peki bunu nasıl yapabiliriz? İsa 10. ayette buyruklarına itaat ederek onun sevgisinde yaşayabileceğimizi söyler. Bunları nasıl yapacağız? Tutumumuz şöyle mi olmalı? Ben bunu yapmak istemiyorum ama Tanrı yapmam gerektiğini söylüyor. Buna neşesiz itaat diyelim. Mesele bu değildir. Hristiyan yaşamı Mesih'le neşesiz bir yürüyüş değildir. Aksine sevinçli bir itaatle ilgilidir. Tanrı'nın yaşamanız için en iyi yolu bildiğini anlamak ve onun için yaşarken ona güvenmekle ilgilidir. 11. ayette söylendiği gibi, öyle ki sevinciniz tam olsun. Tanrı'yı sevmek, onun emirlerine sevinçle itaat etmektir. Peki onun emirleri nelerdir? 12. Size buyruğum şudur, Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. 13. Bundan daha büyük sevgi yoktur. Birinin arkadaşları uğruna canını feda etmesi. Öğrenciler bunu duyduklarında İsa'nın söylediklerinin anlamını henüz tam olarak bilmiyorlardı. Yakında İsa çarmıha gidip onlar yaşayabilsin diye öldüğünde öğreneceklerdi. Sevgi çok şaşırtıcı, sevgi çok ilahi. İsa ona iman ederek kurtulabilmemiz için yaşamını feda etti. İsa öğrencilerine, gidin birbirinizi bu şekilde sevin der. Kendimizi düşünmeden önce, başkalarını düşünen fedakar bir sevgi. Günümüz dünyası size, kendinize odaklanın. Kendini yap. Seni ne mutlu ediyorsa onu yap. Önce kendini düşün. İsa gelir ve gelivenin ve gerçek büyümenin başkalarına hizmet etmek ve onları sevmek olduğunu söyler. Birbirinizi sevdiğinizde, Tanrı'nın buyruğuna itaat ederek onu da sevmiş olursunuz. Mesih'in sizi sevdiği gibi siz de birbirinizi sevin. Bu onun buyruğudur ve onun buyrukları ağır değildir. 14. Size buyurduklarımı yaparsanız benim dostlarımsınız. 15. Artık size hizmetkar demiyorum. Çünkü hizmetkar efendisinin ne yaptığını bilmez. Ama ben size dost dedim. Çünkü babamdan duyduğum her şeyi size bildirdim. Hizmetkar ve efendi ilişkisinde, hiyerarşide her zaman bir tür ayrılık vardı. Her zaman bilinen ve hissedilen bir güç dinamiği vardı. Hizmetkar yalnızca bilmesi gerekenleri bilir. Efendi ona her şeyi anlatmak zorunda değildir. Ancak İsa öğrencilerine şöyle der. Bu kategorilere ihtiyacımız yok çünkü size her şeyi anlatıyorum. Bunun yerine siz benim arkadaşlarımsınız der. Bazen Tanrı ile olan ilişkimiz için başka metaforlarla daha rahat ederiz. O bizim kralımızdır, o bizim babamızdır. Bu konuda daha rahat olabiliriz çünkü net seviyeler vardır. Ama sonra İsa gelir ve bizim onun dostu olduğumuzu söyler. Bunu bir düşünün. Evrenin yaratıcısıyla arkadaşız. Tanrı sizi sadece sevmekle kalmıyor, aynı zamanda sizden hoşlanıyor. Sizinle vakit geçirmekten hoşlanıyor. Size arkadaş diyor. Tanrımız hakkında bunu biliyor musunuz? Her pazar vaaz vermeye geldiğimde genellikle takım elbise giyerim. Bazen nadiren kravat takarım ama boynum çok büyük olduğu için kravat takmayı sevmiyorum. Kilise toplandığında takım elbise giymem gerektiğini söyleyen bir kutsal kitap ayeti yok. Peki bu kıyafeti giydiğimde kimin için giydiğimi sanıyorsunuz? Sizin için giyiyorum ve kendim için giyiyorum. Kültüre uyum sağlamak için giyiyorum ve kendim için giyiyorum. Çünkü burada bir tişörtle dururken kendimi garip hissederdim. Ama bu kıyafeti kimin için giymediğimi biliyor musunuz? Bu takımı Tanrı için giymiyorum. Onu kıyafetlerimle etkilemeye çalışmıyorum. Tanrı'yı kıyafetlerimle etkilemeye ihtiyacım yok. Tanrı'yı kıyafetlerimle etkileyemem. Neden biliyor musun? O benim dostum. İnsanlar dış görünüşe bakar ama Rab yüreğe bakar. O benim içimde neler olup bittiğiyle ilgilenir. Bugün nazik olup olmadığımla ilgilenir. Bugün sabırlı olup olmadığımla ilgilenir. O benim arkadaşım. Üzerimde takım elbise varsa o benim arkadaşımdır. Pijama giysem de arkadaşımdır. Kişisel, samimi bir ilişkimiz var. Tanrı'nın babanız olduğunu bildiğinizi biliyorum. Ama onun dostunuz olduğunu biliyor musunuz? Tanrı'nın sizi yalnızca sevdiğini değil, aynı zamanda sizden hoşlandığını da anlıyor musunuz? Sizin için sevindiğini. Son ayetler. 16. Siz beni seçmediniz ama ben sizi seçtim ve sizi görevlendirdim ki gidip meyve veresiniz ve meyveleriniz kalıcı olsun, öyle ki benim adımla babadan ne dilerseniz size versin. 17. Bunları size birbirinizi sevesiniz diye emrediyorum. İsa, onu tanıyabilmemiz ve meyve verebilmemiz için bizi seçtiğini söyler ve bize meyve vermemizi, onun adıyla dua etmemizi ve birbirimizi sevmemizi tekrar hatırlatır. Bu vaaz dizisinin teması, Tanrı'nın bizi ilişkiler için yarattığı ve en önemli ilişkinin onunla olan ilişkiniz olduğudur. O asmadır ve siz de dallarsınız. Bugünlerde şubeniz nasıl görünüyor? İsa ile birlikte dua ederek zaman geçiriyor musunuz? Onun sözünde zaman geçiriyor musunuz? Onun emirlerine sevinçle itaat ediyor musunuz? İyi meyve veriyor musunuz? Sevgi, sevinç, barış, sabır, nezaket, iyilik, sadakat, yumuşak huyluluk ve öz denetiminizde büyüyor musunuz? Budama mevsiminde misiniz? Tanrı daha fazla meyve verebilmeniz için yaşamınızdan bazı şeyleri çıkarıyor mu? Tanrı daha fazla meyve verebilmeniz için yaşamınıza bir değişiklik mi getiriyor? Budama o anda acı verici görünebilir ama her zaman buna değer. Mesih'te kalın, onunla olan yürüyüşünüze devam edin. Asma odur ve yaşamınızda iyi meyveler üretmeye devam etmeye sadıktır. Dapet,